Değerli dinleyiciler, müzisyen Aynur Doğan konserler vermek üzere Avustralya'da. Daha henüz ayağının tozuyla bizimle bir söyleşi yapmayı kabul etti ve şu anda birlikteyiz telefonda. Aynur Hanım, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Yayınınıza kabul ettiğiniz için, güzel teklifiniz için teşekkürler.
Biz size teşekkür etmemiz gerek. Avustralya'ya ilk kez geliyorsunuz. Ne yazık ki çok fazla kalamayacaksınız. Ama eminim burada çok iyi vakit geçireceksiniz. Sizin müziğiniz gerçekten bambaşka bir şey. Birçok Anadolu müzisyeni çok güzel de sizinkinde bir farklı bir şey var. Buradan yola çıkarak ben ilk önce şunu öğrenmek istiyorum. İlk albümünüz Seyir 2002 yılında çıkmış. Müzikle yaşamaya ne zaman, nasıl karar verdiniz?
Yani müzik benim içimde zaten hani belki çok klasik bir laf olacak ama ya içimde var olan bir şeydi. Ben çocukluğum, hatta şunu diyebilirim, 17 yaşıma kadar ben Dersim'de yaşadım, büyüdüm, dağlarda büyüdüm. O kültürün içerisinde biliyorsunuz Kürt kültüründe ve de Alevi kültüründe müzik inanılmaz dominant. Çünkü bizim geleneğimiz, kültürümüz müzik üzerinden geliyor. Bizim yazılı bir kaynağımız yok. Ve müzik zaten hani içinde de zaten o yetenek varsa zaten kültürün kendisi de müzikle geldiği için müzikle iç içe neredeyse doğdum diyebilirim.
Evet, müthiş bir şey. Şanslısınız ki bir tanrı vergisi olan sesiniz de buna çok uygun. Çünkü müziği sevmek, bununla profesyonel uğraşmak istemek başka bir şey. Tabii, bir de tabii, yetenek kesinlikle. Başka bir şey. Bu yeteneği nasıl geliştirdiniz?
Büyüdüğüm müzikler, Kürtçe olsun, Türkçe olsun, duyduğum Ermenice şarkılar olsun. Bu kültürler zaten bir altyapı hazırlıyor. Yani senin zaten ufkunu açıyor. Müziğin ne kadar sonsuz, yani o duyguların, o hislerin ne kadar sonsuz olduğunu hissediyorsun ve farklı müziklere kulak açıyorsunuz, yüreğinizi açıyorsunuz. Tabii ki bununla birlikte yani teknik anlamda da, akademik anlamda da kendini geliştirmek de lazım. Bunu bu şekilde de beslemek lazım. Yani sadece hani hissedersiniz, his en önemli nokta. Müzikte, sanatta his, duygu en önemli nokta. Tabii ki bunu geliştirmek de aynı zamanda akademik destekler de oluyor. İşte ve de başka önemli müzisyenlerle çalışmalar yaparak dünyanızı geliştiriyorsunuz. Yani dünyada birçok önemli, belki de dünyanın en önemli müzisyenleriyle şu anda işte klasik müzikten, caz müzikten tutun geleneksel rock müziklerine kadar bir ton insanlarla, bir ton çok değerli ustalarla çalıştım. İşte İran'da Kayhan Kalhor'la çalıştım. Azerbaycan'da Salman Gambarov'la çalıştım. Dünyada klasik müzik dediğinizde akla ilk gelen isim Yo-Yo Ma ile çalıştık. Yani bu tür çalışmalar bir müzisyen, bir sanatçı için çok önemli. Çünkü ufkunu açıyor, yani sanatçının ufkunun açılması lazım. Yani sadece tek başına yetenek ve hissetmek de olmuyor. Yani ufuk da açık olması lazım ki içinizdeki o değer, içinizdeki o varlık da yer bulsun.
Ufku açıyor dediniz. Ben biraz önce bu söyleşiye hazırlanırken sizin parçalarınızdan birini dinledim ve onu hemen Facebook'ta paylaştım. Aynı şeyi söyledim. Yalnız sizin değil, şarkıcı olarak sizin değil, bence dinleyicinin de ufkunu açıyor. Büyük bir pencere açıyor dünyaya.
Tabii yani zaten amaç da o olması lazım. Yani ne veriyorsunuz? Dinleyici geliyor, dinleyici sizi bir yere koymuş, sizi ya kalbinize koymuş ya da dinleyici sizi belki ilk defa dinliyor ve sizi bir yere koymuş ama siz oradan yani daha öteye gitmeniz gerekiyor. Daha içe, yani daha yüreğe, daha duygulara dokunmanız gerekiyor. Bunu yakalamak gerçekten çok da kolay değil. Dinleyici sanatçıdan daha açık ve daha akıllıdır.
Bu biraz alçak gönüllülük yalnız.
Yok gerçekten yok. Bu benim tecrübelerime dayanarak söyledim ki dinleyici, yani genelde şöyle bir yaklaşım vardır ya, işte dinleyiciye bazen özellikle de mesela Türkiye'de bu ya da özellikle de pop dünyasında işte dinleyiciye ne verirseniz yeter ki işte medyada orada burada dönsün, dinleyici kabul eder. Evet, bu ya yanlış bir düşünce de değil, böyle bir dünya da var. Ama gerçek anlamda müzikle kendi arasında, yani sanat o duyguyla kendi arasında bağ kuran bir dinleyici de var. Yani herhangi bir kimlik, bir aidiyetlik hissetmeden müzikle sadece kendisine bir şey yakalayan dinleyici de var ve bu dinleyici akıllı bir dinleyici.
Evet, gerçekten bize de hep öyle söylerler radyo programı hazırlarken, şunu unutmayın, dinleyiciniz akıllı dinleyici, ona saygı göstererek bu kesinlikle programları hazırlayın derler hep.
Kesinlikle, yani bu çok doğru bir şeydir çünkü seni zaten Yani seni anlayan dinleyici, seni oraya getiren dinleyici.
Bir de siz ne kadar şanslısınız ki çalgılarını aşkla çalan müzisyenlerle çalışıyorsunuz. Yine dinlerken Almanya'da bir chamber orkestra, oda müziği orkestrasıyla bir klibiniz var. 16 dakika ve insan o 16 dakikanın nasıl geçtiğini bilmiyor. Özellikle sololar çok müthiş, olağanüstü bir şey. Sanırım o da sizi alıp böyle bir kanatlandırıyordur bir yerde.
Tabii yani iyi müzisyenlerle çalışma. Yani tek başına çok iyi enstrüman çalmak da olmuyor. Kalıcı olarak olmuyor. Eğer sen ona bir şey katıyorsan, eğer sen sahnede müzik yaptığın diğer müzisyenlerle ortak bir duyguyu, ortak bir yolu yakalayabiliyorsan müzik, o zaman işte dinleyici o 16 dakika değil, işte 3 saat olsa dinleyici dinler.
Evet, aynen öyle.
Sen onu vermen lazım. Vermediğin sürece yani o 16 dakika değil 3 dakikası bile çile olur.
Evet, aynen öyle. Hepiniz...
O konser, yani o Morgenland Festival'de Almanya'da her sene yapılan Osnabrück Chamber Orkestrası. Biz onlarla yaptık ve oraya dahil olan bir tanesi mesela darbukacı, Lübnan'ın yani neredeyse Orta Doğu'nun en iyi darbukacısı.
Evet, o müthiş erbanecisi, bir şey. Evet,
Kürtlerin en iyi erbanecisi. Edi klarnetçisi Suriyeli ve şu anda dünyayı dolaşıyor. Yani inanılmaz bir klarnetçi. Bunların biz hiçbirimiz belki de ortak dilimiz yoktu doğru dürüst. Hani yani hepimiz belki İngilizce'de biraz anlaşıyoruz ama yani sonuçta biliyorsunuz hani. Ama müzikte böyle bir şeye hiç gerek yok. Müzikte yani sen tınıyla yani o sesle, o verdiğin duyguyla zaten bütün her şeyini anlatıyorsun ve anlıyorsun.
Bütün sınırları aşıyor çünkü müzik. Dil, din, ırk hiçbirini görmüyor.
Evet, dünyada bütün dünya 7 ton üzerinde müzik yapıyor. Yani cazı, bluzu, rock'ı, gelenekseli 7 tane ses var dünyada. Ve bütün dünya o ses üzerinde 7 tane ton üzerinde müzik yapıyor. Ve bu 7 tane tonu işte herkes kendine göre geliştiriyor, herkes kendine göre duygu yapıyor ama hepimiz o 7 ton etrafında dolaşıyoruz.
Bir söyleşide size politik şarkıcı olup olmadığınızı sormuşlar. Siz de öncelikle müzik sanatçısıyım ama söylediğim şarkıların hepsinin bir mesajı olduğu da gerçek demişsiniz. Bunu açar mısınız?
Yani benim okuduğum şarkılar tabii ki bu daha çok hani Kürtçe müzik yaptığım için bu sorular geliyor. Politik misiniz değil misiniz? Yani bunu Kürt veya Türk olmakla ya da işte ne bileyim yani İngiliz olmaktan bir alakası yok. Sonuçta senin kendine ait bir dünya düşüncen var. Yani bir ideolojin var, bir dünyaya bakış açın var, bir felsefen var. Ve ben de şarkılarımı seçerken politik amaçlı seçmiyorum. O şarkılar zaten gerçek şarkılar, hikayeler gerçek. Yani dediğim gibi Kürtlerin bütün yani Kürtlerde olsun, Alevilerin deyişlerine, türkülerine bakın. Hatta Anadolu'ya bakın yani. Bütün türkülerine hani kimlik ayrımı da yapmadan bütün Anadolu'ya baktığınızda bozlaklardan tutun işte zeybeklerine kadar hepsinin birer hikayesi var. Bir hikaye sonucu oluşmuş. Yani oturup düşüneyim bugün bir beste yapayım olmamış. Pir Sultan'a baktığınızda bir hayat felsefesi, bir insanlık felsefesi anlatıyor yani. İşte Aşık Veysel'e baktığınızda, şimdi Kürtlerde de Dengbejlere baktığınızda, bir Şakiro'ya baktığınızda, bir Şerro Ebro'ya baktığınızda yani bunların hepsi bir hikaye, bir destanlar anlatıyor yani. Şimdi bu hikayelerin hepsi gerçek ve bu hikayelerin bana dokunması çok normal.
Sizin Kürtçe şarkılarınız artık Türkiye'de televizyonda, radyolarda çalınıyor sanırım, öyle mi?
Çalınıyordu. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de biraz durumlar karmaşık olduğu için şu anda pek konser yapılmıyor. Yani özellikle de Kürtçe müzik, Kürtçe ile ilgili pek hatta hiçbir şey yapılmıyor. Radyolar yani alternatif radyolar zaten her zaman zaten çalmaya çalışıyordu, yapmaya çalışıyorlar dedi alternatif televizyon medya. Fakat yani şu anda Türkiye medyasına baktığınızda yani çok renkli bir şey görmüyoruz. Türkiye'nin renkliliğini şu an göremiyoruz orada. Bu sadece Kürtler ya da Kürt müziği ile ilgili değil yani genel anlamda hani farklılıkları çok hissedemiyorsun. Halbuki Türkiye dünyada belki Anadolu dünyada tek bir Anadolu var. Ve orada da bütün kavimler buluşmuş birlikte bir ton kültür orada yer etmiş. Ve şu anda biz ne görüyoruz? O kültürlere dair hiçbir şey göremiyoruz aslında.
Bu yüzden mi artık Hollanda'da yaşıyorsunuz?
Benim daha çok projelerim yurt dışında. Yani Türkiye'de çok bir şey yok. Yani Türkiye'de birçok kez konserlerimiz de iptal oldu. Daha öncesinden de zaten benim konserlerim, benim etkinliklerim, projelerim genelde yurt dışında. Genelde daha çok böyle işte yani sadece Avrupa değil işte Amerika'ya gittim, oraya gittim. Yani orada projeler daha çok olduğu için, benim müzisyenlerim çoğu orada olduğu için yani orada kalmayı tercih ettim. Bir de Türkiye'de çok bir şey yapamıyoruz yani. Türkiye'de yapılacak bir şey yok. Yani Türkiye'ye gittiğimde müzikle bağım kopuyor benim maalesef bu süreçte.
Neden müzikle bağınız kopuyor?
Çünkü Türkiye'nin gündemi müzik, sanat, kültür değil ki. Türkiye'nin gündeminde başka bir şey var yani.
Zaten kültür haberlerinde bir azalma görüyorum gazeteleri okuduğum zaman. Eskiden birçok festivaller, birçok etkinlikler...
Şu an hepsi iptal oldu. Çoğu iptal oldu. Yani şu anda yani bahsettiğiniz alternatif festivaller oluyordu. Bir ton festival oluyordu ama şu an festivallerin belki %80'i yok. Yani ruh, atmosfer şu anda sanat ve kültür değil ki. Bizim de bu zamanımız var. Yani biz bilsek bir daha dünyaya geliyoruz deriz ki tamam bu şimdi oturalım yani buna katlanalım ama yok biz onu da bilmiyoruz. Peki ben kendi varlığımı şöyle hissediyorum yani bir şeyler yapmak yani bu insanlığın ortak duygusunu bulmak yani. O ortak duyguda dil hiç önemli değil yani bu bambaşka bir dil de olabilir ama onu yakalayabilmek yani onu verebilmek yani benim de bu sürecim var ve ben bu süreçte bunu yapmak istiyorum yapabileceğim kadarıyla.
Avustralya konserinden neler bekliyorsunuz?
Güzel dinleyicilerimi bekliyorum. Onlarla kucaklaşmayı bekliyorum.
Buradan olumlu ve memnun ayrılmanızı ben temenni ediyorum.
Öyle olacaktır siz, emin olun.
Müzik çalışmalarınız hiç bitmesin. Bu sizdeki bu sevgi, müzik sevgisi, müzik aşkı hiç bitmesin diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok çok güzel dilekler.
Programı bitirirken sizin hangi şarkınızı dinleyicilere ileteyim? Bir tane şarkı çalma zamanım var.
O zaman Revent parçası olabilir.
Revent, göçebe demek.
Ya.
Tam da bize buradakilere uygun bir parça olur.
Aynen.
Peki Revent'le noktalayacağız o zaman. Yeniden teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Konserler vermek üzere Avustralya'da bulunan müzisyen, sanatçı Aynur Doğan ile yaptığımız söyleşiyi dinlediniz. Aynur Doğan'ın ilk konseri 14 Eylül Perşembe akşamı Melbourne'de Forum'da olacak. İkinci konser 16 Eylül Cumartesi akşamı Sydney'de Seymour Center'da olacak.